İklim Habercileri. Isınan bir gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta da sizlere hem Türkiye'den hem de dünyadan iklim değişikliğine dair son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Önce Afşin Elbistan'la başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz hafta da belirtmiştim. Kahramanmaraş'taki Afşin Elbistan A Termik Santrali'ne ilave 2 ünite daha açılması için hazırlanan bir proje vardı ve bu projenin çevresel etki değerlendirmesi raporu, yani ÇED raporu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda toplanan inceleme değerlendirme komisyonunda görüşüldü. Komisyona Afşin Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ve yine Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve Çevre Hukuk Ağı temsilcileri de katıldı. Temsilciler toplantıda kömürlü termik santrallerin iklime, çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çekti ve projenin iptal edilmesini ve var olan santrallerin de adil bir dönüşüm planı çerçevesinde kapatılmasını talep etti. Peki bu inceleme değerlendirme komisyonuna başka kimler katıldı derseniz, bu toplantıya 22 kurumun dahil olduğu komisyondan sadece tek bir komisyon üyesi kurum, o da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü katılım gösterdi. Komisyona Sağlık Bakanlığı'nın merkez teşkilatından hiçbir birimin davet edilmediği, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise yazılı olarak projeye dair olumlu görüş verdiğini öğrendik. Ki böyle bu derece önemli bir toplantıya, Kahramanmaraş'ın zaten hali hazırda ciddi bir termik santral problemi varken ve bu termik santralin neden yol açtığı sağlık problemleri varken, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü sadece yazılı olarak projeye dair olumlu bir görüş verme lütfunda bulunmuş, toplantıya dahi katılmamış. Burada kritik başka bir nokta daha var. O da toplantının başladığı saatlerde Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde yangın çıktığı ve yangında 3 işçinin ağır yaralandığı haberi ulaşıyor. Toplantıda da Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nun temsilcileri bu yangının bölgedeki kömür işletmelerindeki ilk kaza olmadığını hatırlatıyor. Daha önce de Çöllüler maden sahasında yaşanan kazada 11 maden emekçisinin toprak altında kalarak hayatlarını kaybettiklerini aslına bakarsanız hatırlatmış. Yani bir kömür madeninin neden olduğu sorunlar Türkiye'de veya başka madenlerin neden olduğu sorunlar apaçık ortada. Daha İliç'i çok yeni, çok taze yaşadık. Bu da ayrı bir santral kazası, iş kazası denmez buna, bir santral kazası olarak bunu da yaşamış olduk. 3 işçi ağır yaralanmış durumda. Bu toplantıya katılan temsilciler ısrarla bölgelerinde hem halkın hem de işçilerin hayatına mal olan bu işletmeleri istemediklerini, kömürden adil bir çıkış taleplerini vurguladı. Kahramanmaraş'ta hali hazırda Afşin Elbistan A ve B termik santrallerinin 4'er ünitesi bulunuyor. Toplamda mevcut 8 ünite var. Bu 8 ünitenin kapasitesi de 2795 megawatt. Bu santraller 40 yıldır aktif ve bu nedenle de o bölgede kömürün gölgesinde yaşayan insanların sağlığına ve yine o bölgenin çevresine büyük zararlar veriyor. Ancak buna rağmen A termik santraline 688 megawatt kapasiteye sahip 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor. Toplantıya biraz önce söylemiştim. TEMOP'tan bazı üyeler de katıldı. Oradan Enerji Çalışma Grubu üyesi Orhan Aytaç katıldı toplantıya. Aytaç toplantıda Türkiye'de elektrik talebinin ÇED raporunda belirtildiği oranda ve hızla artmadığını, hali hazırda kullanılmayan yaklaşık %40'lık bir kapasite olduğunu hatırlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan bir Ulusal Enerji Planı 2022 vardı. Orada öngörülen Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2025'te 116.200 megawatt, 2030'da ise 149.100 megawatt olduğu belirtiliyor. Şu anda devam edilen yatırımlarla bu hedeflerin üstüne çıkılmış durumda aslına bakarsanız. Bunlara ilave fosil yakıt santral yatırımına ve dolayısıyla Afşin Elbistan Ah Termik Santrali'ne ilave ünite yapmaya gerek olmadığı da aşikar. Neden böyle bir proje planlanıyor sorusunun cevabı da aslında biraz daha oradaki rantta, Türkiye'nin kömür merakında yatıyor. Geçtiğimiz hafta da belirtmiştim. O bölgeye yapılan çalışmalara dair şunu biliyoruz. Sadece A ve B santralleri kuruldukları tarihten itibaren 2020 yılına kadar geçen sürede 17.500 erken ölüme neden olmuştu. Başka bir çalışma da bu A termik santraline eklenecek iki yeni ünitenin 1900 erken ölüme neden olacağını bulmuştu. Tabii burada kalp ve damar hastalıkları, kronik solunum hastalıkları ile kanserler ilk akla gelen ve bu ölümlere yol açacak hastalıklar olarak işaret ediliyor. Tabii burada ayrıca termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin diyabet, kronik böbrek hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar nedeniyle de ölüm saçabileceğini biliyoruz. Bu toplantının ya doğrusu bu Afşin Elbistan A termik santraline iki yeni ilave ünite açılıp açılmayacağına dair gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ancak hem bilim hem de oradaki insanlar artık böyle bir santrale ihtiyaç duyulmadığını, santral nedeniyle daha fazla ölüm yaşamak istemediklerini ısrarla söylüyorlar. Umarız bölge halkının bu haykırışına olumlu bir yanıt verilebilir diyelim. Buradan da Türkiye'nin denizlerine geçelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma 1970 yılından 2023'e kadarki 53 yılın verileri ele alınarak deniz suyu sıcaklığı analiz raporları oluşturulmuş durumda. Raporlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in yıllık ortalama deniz suyu sıcaklıkları ve 53 yılın 5 ayrı periyottaki verileri karşılaştırılmış. Sonuç olarak küresel ısınmanın etkilerinin bildiğiniz gibi ciddi düzeyde kendini gösterdiği son 10 yılda Türkiye'de 4 denizde su sıcaklığının 1 derecenin üzerinde arttığı görülmüş durumda. Peki bunlara ayrı ayrı bakacak olursak Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığının 1.2 derece ısındığını, Marmara Denizi'nin 1.9 derecelik bir ısınma yaşandığını, Ege Denizi'nde 1.3 derece, yine Akdeniz'de de 1.3 derecelik bir sıcaklık artışını görüyoruz ki bunların olumsuz sonuçlarını da şimdiden yaşamaya başladık. Bunlardan bir tanesi de istilacı türlerin bizim sularımıza doğru gelmesi. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi balon balıkları. Yeni bir çalışmada da bu balon balıklarına yoğunlaşıyor. Ve Doğu Akdeniz bölgesinde çok hızlı artan yabancı istilacı türlerden bu zehirli balon balıkları ile insanlar arasındaki etkileşim kayıtlarını ilk defa kapsamlı bir şekilde derliyor aslına bakarsanız. Burada son 19 yılda en az 171 kişinin balon balığını besin olarak tüketerek zehirlendiğini ve zehirlenenlerden 27'sinin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor bu çalışma. Son yıllarda yine balon balığı saldırılarında yaşanan artışı da gözler önüne seriyor ve 2017'den bu yana artan saldırılardan en az 28 kişinin etkilendiğini, bu kişilerin 3'ünün ise ampute edildiğini görüyoruz. Saldırıların 8'i ise Türkiye'deki denizlerde gerçekleşmiş. Bu şu demek aslında, balon balıkları hem halk sağlığının yanı sıra biyolojik çeşitliliği ve balıkçılığı da tehdit ediyor ki bunu da hatırlamak gerekiyor. Çünkü bu istilacı türler bulundukları yerlerdeki diğer türlerin bir anda yok ediyor ve o denizlerdeki tek hakim konumuna geliyor. Burada tabii bir zehirli balon balığından bahsediliyor, bir de cüce balon balığından bahsediliyor. Bu türler hem balıkçılığa doğrudan zarar veriyor ve ekonomik kayıplara neden oluyor, hem de biraz önce aktardığım gibi halk sağlığında ciddi şekilde tehlikeye atıyor diyebiliriz. Şimdi bir müzik aramız var. Ardından 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'de Akbelen'de muhtar seçilen Necla Işık ile bir araya geleceğiz. Birazdan görüşmek üzere. İklim habercileri devam ediyor. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Burada belediye başkanları seçildi. İl Genel Meclisi için üyeler seçildi. Ve yine muhtarlar seçildi. Bizim açımızdan önemli bir haber geldi iklim değişikliği açısından. Akbelen direnişçisi Necla Aşık İkizköy'ün yeni muhtarı olarak seçildi. Kendisi uzun yıllardır Akbelen Ormanı'nı, yaşam alanlarını, toprağını, suyunu koruyan, Akbelen Ormanı'nı kömür için feda ettirmemeye çalışan bir direnişçi. Ve şimdi de bu direnişini muhtar olarak sürdürecek. Ve kendisi şu an bizimle beraber programımızda. Necla Hanım, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, merhabalar.
Öncelikle tebrik ederek başlayalım sizi. Muhtar olarak seçildiniz. Bu süreçte neler yaşadınız? Muhtar adaylığınızı koyduktan sonra nasıl geçti? Ardından seçildiniz, nasıl tepkiler aldınız? Önce öyle başlayalım dilerseniz.
Öncelikle ben de hem davetiniz için hem de tebrik için çok teşekkür ediyorum. Buradaki adaylığımın farkındayım. Köy Akbelen Mücadelesi. Burada 500 havama sığma sıkıca ama dokunma diyerek çıktığımız bu yolda türlü zorluklarla, şirketin baskılarından, gerek kuvvetlerinin baskılarından, her türlü baskıya göğüs geldik. Her şeye rağmen, baskılara, zorluklara rağmen ne yazık ki 24 Temmuz'da Akbelen Ormanı'nızı katlettiler, kestiler. Bu gelişen süre içerisinde ve daha öncesinde şunu gördük. Muhtarların buradaki mücadelede ne kadar ve köylü pozisyonunda ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli faktör olduğunu fark ettik. Bu yüzden buradaki mücadele açısından, burada vermiş olduğumuz emek açısından İkizköy Komitesi, özellikle mücadelenin önünde yer alan kadınlar dediler ki burada bu muhtar adaylığına biz seni görüyoruz. Bizim adayımız sensin. Sen çık ve artık şirketleri muhtar olarak yanımızda bizden birisi olarak mücadele etmeye devam edelim dediler. Benim aklımda şimdi hayalimde olmayan bir şeydi açıkçası. Onların tercihi üzerine çıktım. Ve boynum kazanınca beni görmek onur etti beni düşünmeniz. Zaten 5 senedir yaptığımız iş muhtarlığı yapmak gereken işi yapmıştık burada. Bütün gittiğimiz belediye başkanlığı, bakanlıkları muhtarın önderliği olması gerekiyor. Muhtarımız yanımızda olmadığı için Ankara'ya meclise falan gittiğimizde önümüze çıkan soru sizin muhtarınız nerede? Onun çok büyük etkisini yaşadık. Şirket devamlı buradaki insanları satın almaya çalışırken muhtarı öne sürdü. Yani şimdi satmazsan yarın devlet elini alacak diyerek muhtar burada şirkete çalıştığını ayan beyan açık etti. Yani bizim buradaki adaylığımız kazanımımız aslında normal bir muhtarlık seçimi değildi yani. Çok farklı, çok rastlıcı bir muhtarlık seçimi geçirdik biz burada. Ve kazanımımız, biz aslında şirket mücadele arasında geçen bir muhtarlık oldu. Çok da güzel oldu kazanımız. Alnımızın akıyla da çıktık bu işte. Tabii bu süreçte neler gelişmedi ya. Bu süreçte neler gelişmedi. Bu süreçte üzerime atılan türlü iftiralar, bütün eril zihniyetin zihniyetine görmüş, kadından muhtar olmaz, aklı kısa saçı uzundur, ne işi var, yarın bir patladığını nasıl yapacak bu kadın mı? Beni kirletmeye çalışarak, adımı kirletmeye çalışarak beni aşağıya çekmeye çalıştılar. Şirketin türlü oyunları oldu, muhtarın türlü oyunları oldu bu dönemde. Ve şirket şunu yaptı, en son ağzalarımı şeyden belirledi. Bir tanesi de şirkette çalışıyordum. Şirkette çalışan azam olduğunu öğrenince kişinin çok fazla baskı yapıldı. Ve burada da çalışan köylülere, şirkette çalışan köylüler toplanarak bu kadına seçmeyeceksiniz, oradan gireceksiniz. Yoksa hepiniz içten atarız diye tehditler getirildi. Ben bunları seçim öncesi açıklama yapmadım. Dedim ki kazanalım, ondan sonra her şeyin gereği yapacağız zaten. Şükürler olsun ki önlerimiz burada. Şirketin toprağını seçti, mücadeleyi seçti, buradaki direnci seçti, emeği seçti. Hepsine ben buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bana inandıkları için, bana güvendikleri için, yanımda oldukları için, her şeye karşı şunu söyledik. Burada durmak istiyorsak, bu köyün yaşamasını istiyorsak, bu mücadele bizim için çok önemli. Burada bir perde yapacaksınız. Perdenin arkasını hiç kimse görmez. Burada yapacağımız burada bir kadın devrimi yapacağız dedi. Ve yaptık. Allah'ın izniyle yüzümüzden yine çıktık. Başardık. Bundan sonra daha uzun, daha çetin, daha çetin biliyoruz, farkındayız. Ama her ne olursa olsun Akbelen'i, Kizköy'ü ve diğer köyleri kesinlikle madenden kurtarmak için elimden ne geliyor, elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. Öncesinde köyümü kurtarmak için çıktığım bu yolda köyümüzün bir sokakları var. Yani camimiz var, imamımız yok, yıllardır. Yıllarımız var. İşte duraklar yok mesela. Bizim köylere yeni duraklar gelmiş. Bizim köyümüz gözden çıkarılmış sanki. Nasıl olsa madene gidecek diye duraklar getirilmiş. Sularımız zaten sıkıntılı. Madenler su kaynaklarımızı yok etti. Sularımız üzerine yoğunlaşacağız. Yollarımız dediğimiz yani o kadar teşkilimiz var ki aslında burada. Ama bir yerden başlayacağız. Yola devam. Dediğim gibi bizim için çok önemli. Bunca 5 sene verdiğimiz emeğin haysiyetsiz onurumuzun bir kazanımıdır bu. İkizköy Muhtarlığı.
Çok teşekkür ederiz Necla Hanım programa katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel daveti. Nasıl bir şey şimdi geldi aklıma. Bağırmaktan, ağlamaktan, konuşmaktan seslerim kısıldı. Yeni yeni geliyor. O kadar güzel tebrik mesajları alıyoruz ki anlatamam. Hollanda'dan, Kıbrıs'tan, dünyanın 4 yanından, Türkiye'nin 4 yanından, civar köylerde gerek arayarak, gerek Instagram'dan mesaj atarak, Twitter'dan mesaj atarak kullanıyoruz. O kadar çok insan var ki, İkizköy muhtarlığı, Akbelen muhtarlığı aslında. Herkesin gözü kulağındaydı. Türkiye kazandı, Türkiye'miz kazandı. O kadar mutluyum ki, diken diken oldu. Mesajlara cevap veremedim, telefonlara cevap veremedim, dönemek isterim olursa. Hepsine canlıdan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buradaki bu başarı hepimizin başarısıdır. Doğanın başarısıdır. Akbelen'imizi kaybettik. Eskiler gözümüzün içine baka baka ama biliyoruz ki Akbelen tüm dinlerde, tüm gönüllerde, farklı yerlerde, farklı topraklarda bazen bir dinçin adının ismini vermişler. Bazı yerde küçük bir kıran dikmişler adını Akbelen koymuşlar. Akbelen her yerde, her yer Akbelen, her yer direniş derken gerçekten bunu gerçekleştirmişiz. İnanılmaz, inanılmaz huzurluyuz. İnanılmaz sevinçliyiz. Allah'ın akıyla, bizimizin akıyla çıktık. Bu başarı hepimizin. Sadece benim için onu söylüyorum. Ben kazanmadım burada. Köyümüz kazandı, köyümüz kazandı. Mücadelemiz kazandı. Yaşasın dayanışma, yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın İkizköy bizim. Tekrar teşekkür ediyorum.
Biz de sizi tekrar tebrik ediyoruz. Umarız söylediklerinizi hayata geçirme şansı desteklerle beraber, tüm Türkiye'nin destekleriyle beraber, hep beraber başarılacaktır.
Kesinlikle. Umuttan hiç vazgeçmemek lazım. Umut etmekten, inat etmekten, her ne olursa olsun inadına koşmak, inadına girmek lazım. Bunu bir kez daha gördük ve birleşmek lazım. Diyelim göstergesiydi. Bu sefer bir çok da güzel oldu. Ülkemi kutluyorum yani. Ülkem insanlarını kutluyorum. Ayrı ayrı kucaklıyorum burada.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyorum.
Şimdi bir reklam aramız olacak. Birazdan görüşmek üzere.
İklim Habercileri devam ediyor.
Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteklediği iklim değişikliği azaltım stratejisi ve eylem planı, yani 2024-2030 yılları arasını kapsayan Türkiye'nin aslında bir iklim eylem planı duyuruldu. Şimdi bu rapor önemli bir çalışma aslında bakarsanız. Çünkü önümüzdeki yani 2030'a kadarki olan süreçte Türkiye'nin iklim eylem patikasını bize sunuyor. Bu eylem planını Ekosfer Derneği'nden Özgür Gürbüz ile ele alacağız. Özgür Bey hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi şöyle başlayalım. Kapsamlı bir plan ama oldukça eleştirilebilir bir plan var karşımızda. Özellikle kömürden, yani daha doğrusu fosil yakıtlara dair bir işareti olmaması, yani bu 2030'a kadar fosil yakıtlardan çıkış yolu belirlememesi, nükleer enerjiye bir vurgu yapması gibi Türkiye'nin iklim eylemini tehlikeye atacak bir planla karşı karşıyayız gibi duruyor. Siz neler söylemek istersiniz? Sizin gözünüzden bir dinlemek isteriz.
Evet, eylem planı tabii ki çok önemli. Çünkü elimizdeki en somut belgelerden bir tanesi. 2030'a kadar emisyonları ne yapacağız? Türkiye iklim konusunda elini taşın altına ne kadar koyacak diye baktığımızda işte görebileceğimiz bir plan. Aslında böyle çok acımasız olmak da istemiyorum eleştirirken planı ama birkaç yerde örneğin işte ölçülebilir diyebileceğimiz ama bence çok iddialı ya da çok emin olamadığım hedefler var ama birçok yerde planın en büyük zaafı bence o. Ölçülebilir hedef yok. Yani enerji sektöründe neredeyse birkaç yerde rakamlara rastlıyoruz. İşte şu kadar kurulu güç arttırımı jeotermal enerji, güneş enerjisinde. Ama ulaşıma geldiğimizde, tarıma geldiğimizde genelde işte iyileştirilmesi, daha iyi olması, azaltılması gibi kelimeler kullanılmış. Bu da bir eylem planı için yeterli değil. Yani çünkü sizin sera gazı emisyonlarınızı şuradan şuraya götürmeniz gereken aslında bir çatı hedefiniz var. O çatı hedefi de zaten aslında çok eleştirdiğimiz bir hedef. Ne diyor Türkiye? Sera gazı emisyonlarını ben aslında bugünkünden daha az bir yere götürmüyorum 2030 sonunda. Bugünküne göre daha az arttırıyorum diyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu söyleyebilirim. Yani genelde özetle bir kelimeyle belki planı özetlemek istersem. Bütün bu eylemlerin içerdiği noktalar, konular bence doğru saptanmış. İşte tarımdan ulaşıma kadar her başlık var. Ama çözüm olarak işte daha çok yenilenebilir enerji santrali kuralım. Orada böyle bir hani somut bir şey var ama bunu niye kurduğumuzu çok da anlamıyoruz. Çünkü sonuçta bir yerden hani duman çıkıyor, atmosfere emisyon bırakıyoruz. O emisyon bırakan kaynaklarla ilgili bir eylem görmüyoruz. Daha çok güneş, rüzgar yapalım, hatta nükleer yapalım. O da çok tartışmalı. Peki emisyonu çıkaran kaynakları ne yapalım? Orası belli değil.
Yani bu çok tehlikeli değil mi? Biz evet çözümü biliyoruz. Ya ortada bir sefer bir kriz olduğunun farkındayız o zaman. Çözümün ne olduğunu biliyoruz ama bu krize neden olan bir enerji üretme biçimini biz sürekli göz ardı ediyoruz. Ve burada da zaten şöyle de bir tehlike var. Karbon yakalama, kullanma ve depolama. Geçtiğimiz hafta da bir rapor yayınlandı Türkiye'ye dair. Bu raporda bu teknolojilerin kısa ve orta vadede iklim hedefleri açısından bir çözüm olamayacağı söylendi. Şimdi ortada buna benzer raporlar var. Başka uluslararası raporlar var. Bu işin maliyetinin çok yüksek olduğunu biliyoruz bu teknolojilerin. Doğru düzgün kullanılmayan bir teknoloji. Biz daha doğru düzgün kullanılmayan bir teknolojiye nasıl bu kadar bel bağlama isteğimiz, çabamız olabilir ki?
Ya burada ciddi bir sorun var. Şöyle basitleştirerek anlatalım. Hani bir odada oturuyorsunuz. Odada bir sobanız var. Sobadan devamlı duman çıkıyor. Yani sizi zehirliyor, öldürecek. Ne yapıyorsunuz çözüm olarak? Sobayla ısınıyorsunuz ya, yanına güneşle ısındığınız bir ısıtıcı koyuyorsunuz. Hatta onun yanına işte nükleerle ısıttığınız bir ısıtıcı koyuyorsunuz, rüzgarla koyuyorsunuz ama soba çalışmaya devam ediyor. Yani sorunun kaynağı soba, sobayla ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bu eylem planında ne yazık ki böyle. İşte o depolama dediğiniz, hani karbonu tutacaksınız ya da sobadan çıkan dumanı alacaksınız, bir yere saklayacaksınız dediğiniz teknolojiler çok çok pahalı. Buranın hani geleceği yok. Bir de bu farkındaysanız plan 2030'lara kadar olan bir plan. Yani çok kısa vadeden bahsediyoruz. Hı hı. Evet, emisyon ticareti tartışmalı bir konu. Yani bu aşamada yapılmalı mı yapılmamalı diye belki tartışabiliriz ama tüm dünyaya baktığınızda herkes işte bu piyasacı çözümler içerisinde emisyon ticaretine gidiyor. Bunların altyapısının hazırlanmasını görmek eylem planında çok böyle yadırgamıyorum bunları. Ama sizin kömür santrallerinizi en azından kapatacağınızın, yeni gaz santrali yapmayacağınızın, yeni gaz petrol aramasıyla uğraşmayacağınızın, ulaşımda toplu taşımayı evet yaygınlaştıralım demişsiniz ama bunu nasıl yapacaksınız? Örneğin dizel otomobilleri hayatımızdan çıkarmak için bir tarih, bir hedef belirlemiş misiniz? Hayır. Elektrikli araçları şuradan şuraya götüreceğim, şu oranda teşvik vereceğim diye bir şey söylemiş misiniz? Hayır. Ama bunun yerine mesela nükleerle ilgili bir sürü güzelleme var. Yani nükleer enerjinin biz biliyoruz ki bir rüzgara göre, güneşe göre 4 kat daha pahalı, 5 kat daha pahalı olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir çok garip bir şey var. Böyle sektörün ya da işte siyasetin istediği hedefleri sanki iklim için iyiymiş gibi makyajlama çabası gibi gördüm ben raporun büyük bölümünü.
Yani burada şimdi nükleer enerji dediniz. Halihazırda elimizde bir bomba var. Mersin'de
evet,
devam
patlamak
ediyor.
Üzere. Evet. Bunu da patlamak üzere derken yanlış anlamasın. Yani kaza yapmayabilir ama çalışmaya başladığı andan itibaren ekonomiyi patlatacak bir Rusya'nın nükleer santral projesi devam ediyor.
Bunun üzerine ya, Sinop tartışılıyor şu an.
Üstüne hatta 40'lar 50'de konuşuluyor.
40'lar 50 konuşuluyor.
Ülkelerin adları geçiyor. Yani bu inanılmaz bir şey.
Yani bu tartışmalarda bu tartışmalarda şöyle de bir noktada yok mu? Yani işte nükleer enerjiyi savunanlar Avrupa'daki nükleer enerji örneklerini gösteriyorlar. İşte Fransa'yı örnek gösteriyorlar, Almanya'yı örnek gösteriyorlar. İyi de bu ülkeler bu hataya çok uzun yıllar önce düşmüş ve şu an bunlardan çıkma planları var. Hadi Fransa biraz daha belki farklı bir durumda. Ama çoğu
Almanya'yı örnek gösterdiklerini de pek sanmıyorum bu arada. Almanya bütün nükleer santrallerini kapattı biliyorsunuz.
Evet yani. Ama inatla bu örnekleri veriyorlar. Yani oradaki durumu belki biraz paylaşırsanız.
Tabii. Yani bu nükleer enerjinin bu kadar konuşulmasının bir sebebi var. Dünyada ciddi bir nükleer lobi atak içerisinde. Yani bunu gizlemenin bir anlamı yok. Özellikle Amerika'dan çıkan işte küçük modüler nükleer reaktör dedikleri, sanki yeni bir şeyden bahsediyormuş gibi yaptıkları bir akım var. Bu arada bu çok komik. Yani modüler nükleer reaktör diye bir şey dünyada yok. Bu arada bunu dinleyicilere anlatalım. Küçük nükleer reaktör de yok aslında. Epey bir zamandır küçük nükleer reaktör yapılmıyor. Bunlar çok önceden yapılmış. Zaten o zamanlar küçük yapılabiliyordu. Şimdi Rusya'nın işte deneme amaçlı suda yüzer nükleer reaktörleri var. Küçük diyebileceğimiz. Çin'in bir tane 300 megawattlık, o da bir yatağının bir ünitesi kadar reaktörü yapıldı. Ama bunların modüler olmadığını söyleyelim. Modüler dedikleri, yani nükleer lobinin pazarladığı şey, işte bütün parçaları fabrikadan seri üretim halinde üretilen ve o yüzden de çok sayıda yapılabilen, bunun da fiyatı düşüreceğini iddia ettikleri bir hikayeden bahsediyorlar. Bu bir iddia ve bu iddiada ne yazık ki demeyeyim, benim açımdan olumlu bir şey. Amerika'daki ilk denemelerinde, yani bir firma bu projeleri geliştirdi. Bakın, proje aşamasından bahsediyorum. Tasarımları yaptı. İnanılmaz fiyatlar çıkınca Amerika'daki yani yapılması düşünülen proje de iptal oldu, gitti. Öyle komik ki bu iş, yani bunun kaynağı Amerika. Amerika'da şu anda yapımı süren nükleer santral yok. Bırakın modüler nükleer reaktörü, yapımı süren nükleer santral yok. Amerika'da nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payı benim takip edebildiğim kadarıyla son herhalde 20 yıl içinde ilk kez %20'nin altına düştü. Ama bu ülke çok aktif bir şekilde nükleer pazarlama işinde. Bununla beraber Fransa Avrupa'da başı çekiyor ve Doğu Blok ülkeleri var. Onlar da işte biraz Rusya ile korkutuyorlar. Hani Rusya sopasını gösteriyorlar. Gaza bağımlı olacaksınız diyorlar. Böyle bir garip bir havadayız. Fiiliyata bakarsanız tabii burası çok ilginç. Hani kim nükleer santral yapıyor, örneğin Avrupa'ya gidelim. Almanya dediğim gibi bütün hepsini kapattı, yapmıyor. Fransa'da bir tane inşaat var. 17 yıldır bitirilemeyen bir nükleer reaktörden bahsediyoruz. Korkunç bir örnek. Mali açıdan büyük bir zararda. Bunun benzerini Fransa Finlandiya'ya yaptı. Geçen sene çalışmaya başladı. O da 17 yılda bitti. Ya bakın, bir nükleer reaktör 1600 megawatt gücünde 17 yıldan bahsediyoruz. Bunun iklimi falan durdurması mümkün değil.
Tabii o iddiaları da çürütüyor. Çünkü öyle elbette. Yani nükleerin iklim krizi için en büyük çözümlerden biri olacağı iddiasını da çürütüyor.
Evet, bir kez mantık olarak şurada bir hata var. Nükleer santral kurduğunuzda o atmosferdeki karbonu emen, hani ağaç gibi bir şey değil bu. Ne yapan bir santral? Elektrik üretirken daha az, evet, sera gazı emisyonu bırakan bir santral. Daha az, sıfır da değil bu arada. Detaya da girmeyelim o kadarına. Çünkü yapımında vesairese çok karbon kullanılıyor. Yani şimdi bunu neyle kıyaslarsınız siz? Yeni bir santral yapıyorsanız, Türkiye gibi bir ülke olduğunuzu düşünün. Ben çok iyi bir iklim hedefi belirledim. Yeni yapacağım her enerji santralim en düşük karbonlu olacak. Yani atmosfere çok az karbon bırakacak diye yola çıksanız, nereye gidersiniz? Rüzgara gidersiniz, güneşe gidersiniz. Çünkü rüzgardan yaptığınız santral bir nükleere göre yine 4 kat daha az atmosfere sera gazı emisyonu bırakıyor. 4-5 hatta. Yani sizin tercihiniz yine nükleer olmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Orada bir insanlar bunu anlamıyorlar. Sanki nükleer yapınca karbonu emiyormuş falan gibi bir hava içerisindeler. Bir de maliyeti ekleyince, maliyet de gerçekten İşte Türkiye örneğinden yola çıkalım. Rusya'ya verdiğimiz alım garantisi ortada. Kilowatt saat başına 12,35 dolar sent ödeyeceğiz. Bir de dolara endeksli. Bunu bugün rüzgardan yapsanız, elektrik üretseniz 2-3 dolar sentten üretiyorsunuz. Hesabını dinleyiciler yapsın. 12 bölü 2, 12 bölü 3. Bu kadar pahalı bir elektrik üretmen, aynı elektriği üreten farklı teknolojilerden bahsediyoruz. Burada yine kısaca özetlersem benim görüşüm şu. Dünyadaki nükleer endüstri çok ciddi bir sorun yaşıyor. Bu sorunu uzun zamandır yaşıyordu. Çernobil'den sonra tam atlattık derken, işte nükleer rönesans diye yeniden ortaya çıkarken bir süre sonra hem maliyetler hem Fukushima çıktı. Bu yüzden de şimdi yeniden işte küçük modüler reaktör deyip aslında santralin boyutunu küçültüp yeni bir teknoloji bulmuş gibi yaparak sorunlarını çözmeden piyasaya girmek ve en azından nükleer endüstriyi, o iş gücünü ayakta tutmaya çalışıyorlar. Yani aslında çok kritik bir yerdeler çünkü burayı daha fazla ilerletemezlerse, yeni nükleer santral siparişleri alamazlarsa gerçekten de dünyada biz nükleer enerjinin hani sonunu görmeye başlayacağız. O yüzden de ciddi bir pazarlama kampanyası var ve buna da bazı ülkeler ne yazık ki düşüyorlar bu tuzağa. İşte demin örnek verdim, en çok konuşan ülke Amerika. Amerika'da bir tane küçük modüler reaktör, bırakın küçüğü, büyük nükleer reaktör yapılmıyor şu anda. Sıfır. Yani dünyadaki yapımı süren nükleer reaktörlerin yarısı, yani ciddiye alabileceğiniz hatta santrallerin neredeyse dörtte üçü sadece bir ülkede, Çin'de yapılıyor. O da Çin'in işte o korkunç enerji ihtiyacı vesaireyle ilişkilendirebilir ki Çin bile yenilenebilir enerjiyi nükleerden daha fazla kuruyor her sene.
Çünkü çok daha ucuz.
Aynen öyle. Yeni enerjinin payı da çok fazla. İstihdam yaratma kapasitesi de çok fazla. Yani teknoloji geliştirme şansınız da çok fazla. Örneğin Türkiye için mesela bu çok kritik bir şey. Biz yıllardır söylüyorduk nükleer iç dışa bağımlı bir teknoloji diye. Buna inanmıyor veya inkar ediyordu bir bölüm nükleeri savunan kişi. İşte Rusya'dan gördünüz. Yani tamamen Rusya'nın elinde olan bir santralden bahsediyoruz. Bugün Sinop 40'lar 50 konuşuluyor. Orada da onlarla beraber başka ülkeler konuşuluyor. Hatta yine Rusya Sinop için devreye girdi ya da Kore olacak. 40'lar 50 için de Çin teknolojisinden bahsediliyor. Yani burada teknoloji üretmeniz, bunun sahibi olmanız vesaire mümkün değil. Ama bir yandan bakıyorsunuz Türkiye bütün bu destek siz ortama işte yetersiz teşviklere ya da siyasetin göbeğinde olmamasına rağmen güneş enerjisine onlarca fabrika kurdu. Gerçekten binlerce kişi bu sektörde çalışmaya başladı. Güneş panelleri üretiyorlar. Yani nükleere göre teknoloji transferi açısından baktığınızda çok çok daha öndeyiz.
Yani elimizde öbür bir taraf... de hazır bir iş gücü oluşmaya başladı artık. Orada bir teknolojiye biz kendi teknolojimize sahibiz. Bunun ihracatını yapmaya başladık. Hiç bilgimiz, tecrübemiz olmadığı bir alanda bu kadar bir de tehlikeli bir ve pahalı bir alana yatırım yapmaktansa yani aklı selim olan bilginizin, tecrübenizin daha ucuz maliyetle daha büyük ihracat yapabileceğiniz bir alanda yapılması daha mantıklı.
Evet, yani mantıken baktığımızda yani nükleeri artık Türkiye'de savunacak bir taraf yok ama işte bugün konuştuğumuz iklim eylem planı dediğimiz plan bile hala nükleeri bir çözüm olarak göstermeye çalışıyor.
Çok teşekkür ederiz Özgür Bey programa katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Birazdan görüşmek üzere. İklim habercileri devam ediyor. Tekrardan hoş geldiniz. Türkiye'den gelişmeleri aktardık. Şimdi bu son bölümde hızlıca dünyada neler oluyor. Biraz onlara bakalım. Şimdi biliyorsunuz önümüzdeki Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi gerçekleşecek ve adaylardan bir tanesi de Donald Trump. Trump'ın yeniden adaylığı haliyle iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kaygıları da arttırıyor. Çünkü kendisi iklim eylemi karşıtlığıyla da tanınıyor ve Trump'ın olası bir zaferinin dünyanın iklim hedeflerini riske sokabileceğinden endişe duyuluyor. Bu endişeyi taşıyanlardan birisi de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi eski yönetici sekreteri Patricia Espinosa. Kendisi ABD'nin yeşil politika uygulamalarındaki olası gerilemelerin küresel etkileri üzerine uyarılarda bulundu. Espinosa, Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda 2021 yılında ABD'yi Paris Anlaşması'na resmen geri döndüren Halefi Başkan Joe Biden'ın hayata geçirdiği çığır açıcı yeni iklim mevzuatını da iptal edebileceğine dikkat çekti. Ve eğer ABD'nin iklim politikaları ile ilgili bir yavaşlama yaşarsak bunun çok güçlü sonuçları olacaktır ifadesini kullandı. Şu ana kadar Trump'ın yol haritası henüz netleşmedi ancak yakın çevresinden haberlere göre yakın çevresinden edinilen duyumlar olası Trump iktidarında daha fazla petrol ve gaz çıkarılmasına dair baskıların artacağı ve hatta Paris Anlaşması'ndan ayrılmanın bile gündemde olabileceği ifade ediliyor ki kendisi zaten daha önce ki başkanlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris Anlaşması'ndan çıkarmıştı. Biden döneminde ABD tekrar Paris Anlaşması'na dahil olmuştu. Tabi bu endişelerin nedeni de biraz iklim değişikliğiyle mücadelede henüz 1,5 derece hedefine ulaşılamadı ve ulaşılamayacak da bu hızla da giderse bu durumda bile ulaşılamayacağı biliniyor. Espinosa da aslına bakarsanız endişesinin nedenini biraz bu yönde olduğunu söylüyor. Çabaların azaldığı takdirde yani 1,5 derece için çabaların azaldığı takdirde bu hedefe ulaşma olasılığının son derece yetersiz kalacağını söylüyor. Ve bunun da yaratacağı riske dikkat çekiyor. Avrupa gibi başka yerlerde de güçlü bir liderlik ortaya konamazsa muhtemelen bizi sizin de tahmin edeceğiniz gibi daha berbat bir senaryoya götürebilecek emisyonları azaltmaya yönelik eylemlerde büyük bir yavaşlamaya hep beraber şahit olabiliriz. Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim önemli ama 2024 yılı boyunca dünya nüfusunda büyük bir kesim seçimlerde oy kullanacak. Rusya'nın ardından biliyorsunuz Rusya'da bir seçim yapılmıştı. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya başta olmak üzere çok sayıda ülkede seçimler gerçekleşecek. Bu seçimlerin birçoğunda da iklim değişikliğiyle mücadele lehte ve aleyhte düşünenlerin yarışacağı önemli bir konu başlığı olabilir. O nedenle de 2024 önemli ki zaten Kasım ayındaki seçimlerden, Amerika'daki seçimlerden hemen sonra COP29 Azerbaycan'da düzenlenecek. Oradan çıkacak bir sonuç da COP29'da alınabilecek, özellikle iklim finansmanına dair alınabilecek kararları etkileyebilir diyelim. Buradan başka bir raporla devam edelim. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın bir raporu. Bu rapora göre geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 473 gigawattlık rekor artışla toplamda 3870 gigawata yükselmiş durumda. Yenilenebilir kapasite artışında güneşin payı %73, rüzgar enerjisinin payı ise %24 oldu. Bu totaldeki 473 gigawattlık artış rekor bir artış, onu tekrar vurgulayalım. Biraz önce konuğumuzla da konuştuk. Çin'in yenilenebilir enerjideki atılımından bahsetmiştik. Yine burada da İran'a raporunda da bunu görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasite artışında Çin 297,6 gigawattla ilk sırada yer alıyor. Çin'de rüzgar ve güneş yatırımlarının kömür ve gaz yatırımlarıyla rekabet etmesi kurulu gücün yenilenebilir lehine artmasında etkili oldu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde de yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl, önceki yıla göre %7,6 artışla 69,4 gigawatt kurulu gücü ulaştı. Benzer bir artış, hatta daha fazlası Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu G20 ülkelerinde oldu. Orada da %15'lik bir artışa şahit olduk hep beraber. Bu haftalık da iklim habercilerinin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi bir bayram dileyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.